Garip Zamanlar'a hoş geldiniz. Genellikle son dönemlerde programlarımızı işte kısa küçük bir ara verdik ama yine geri geldik minvalinde tanımlamalarla yapıyoruz. Ama yazda da zor ya o gerçekten diyeceğim. Denk getiremedik tabii. Evet. Ama yani istikrarlı olma iddiamız en azından. Niyetimiz devam.
Arkadaşlar gündemimiz dolu dolu ama şimdi Kemal bizim programdan bahsedince unutmadan bir şeyden bahsedeyim ben. Bu podcast meselesinden. 2 gün önce Türk Dil Kurumu'na baktım ben. Merak ettim podcast'ı eklediler mi veya muadili bir kelime, Türkçe, öz Türkçe bir kelime öğrettiler mi diye. Mesela şey için yapmışlar, blog için yapmışlar. Yani hem blog olarak girmiş Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne. Hem de yönlendiriyor başka bir kelimeye. Ona buldukları karşılık hiç duymadım kullanıldığını. Kulağıma da çok hoş gelmedi ama al günlüğü.
Al
günlüğü. Evet, al günlüğü öneriyorlar ama blog olarak da girdi.
Okay.
Ancak podcast olarak girmedi. Ona başka bir Türkçelik karşılık verdiler mi bilemiyorum. Çünkü podcast olarak girmediği için beni bir yere de yönlendirmedi. İnternetten baktım, yani böyle bir Google'dan aradım Türkçe. Yani Türkçe herkes podcast kullanıyor. Yani onu tuttuklar.
Podcast.
Bazıları da sesli blog. Sesli blog, o da hiç bana şey gelmedi. Dolayısıyla yani o podcast şeklinde ya da podcast şeklinde girdi gibi. Ama Türk Dil Kurumu'na daha girmedi.
Bu konuda takıntılı olmaya hakkım var mı Evren, ne dersin? Ben biliyorsun bunun podcast olmaması gerektiğini düşünmekle birlikte işte ana akım Türkçe'de konuşulan ifade yavaş yavaş bunu işte daha fazla bizim bile dilimize sokmaya başladığımı bilmiyorum. Ben hiçbir zaman podcast demedim mesela.
Yani bu İngilizce terimi olduğu gibi tuttuk. Yani oradaki telaffuz, Türkiye'deki telaffuzla buradaki telaffuz zaten farklıdır. Dolayısıyla ben zannetmiyorum buradakilerin podcast diyeceğini.
Çünkü ben Kıbrıs'ta yapılan birkaç podcast'ta podcast denildiğini duydum.
Duydum.
Çok fazla podcast yapılmaz bizim memlekette.
Yapılmaz ama dinleyen var ve ben o dinleyenler zikrederken duydum. Yani daha çok umumiyetle podcast derler. Yani benim
etrafımda ya da bizim biri... çevremizdeki arkadaşlar acaba?
Olabilir, bilmem. Yani
takıntılı olmaya hakkımız var mı?
Yani...
Abi takıntılı olacak o kadar çok şey var ki.
Deyip hemen şimdi hiç girmeyelim diyor Sertaç. Yani nereden başlayalım? Seyahatleri hemen aradan çıkaralım isterseniz.
Evet, önemli bir şey. Evet. Çünkü son zamanlarda atladık. Yani çok bir ara verdik. Ve Evren yani İskandinavya'ya.
Evet, İskandinavya'ya gittim. Ondan bahsedelim. Gitti. Zaten bu tasniflerde, sınıflandırmalarda Türkiye'de birkaç kez gezi programı olarak sınıflandırıldık. Dolayısıyla ara ara zaten seyahatlere yer veriyoruz. Evet, ben yani Danimarka'ya uçtum. Bu ilk seferim değildi. Daha önce gitmiştim.
Unutma
ben.
Sözünü. Aha. Şimdi hasbelkader bizim eski programlarımızı dinlemeyen dinleyicilerimiz için bir referans vereyim. Eski bölümlerimizden bir tanesinde Covid zamanlarıydı ve işte çok meşhur bir köprü var. Sertaç sen söyle.
Yok, Evren söylesin.
Nerede nerede arası? İsviçre
yani
ile...
Kopenhag'la, yok İsviçre değil, İsveç'le Danimarka yani
İsveç'le Danimarka arasında bir köprü var ve o kapanmış ve bunu anlatırken derdi bizi mi buldu dediydi sevgili Sertaç arkadaşımız.
Böyle bir dram olabilir mi ya? Sen Kopenhag'da durun köprünün bir tarafında... Diğer tarafında Malmö'ye geçemeyiz.
O meşhur köprü bizim hani programımızın sembollerinden biri oldu. İşte Evren de bu meşhur köprüyü yerinde gitti ve gördü, anlatsın.
Evet, yani ben o köprüden daha önce geçtim arkadaşlar. Yine Kopenhag'a uçup Malmö'ye geçmiştim. Yani oradan otobüste veya trenle karşı tarafa geçebiliyorsunuz. Hatta...
Peki o köprünün altından sular geçti mi?
Ben o köprüden geçemedim.
Yani evet, aynı...
Dead jokes derler bunlar.
Şimdi tabii...
yani benimki de olmadı.
Olmadı. Evet. Yani aynı derede iki kere yıkanılmaz ama aynı köprüden geçilebilir. Köprü suya göre daha şey sabit tabii.
Nehir değil mi?
Nehir, evet. Biz de burada nehir olmadığı için Kanlıdere, Lefkoşa'da. Biz onu Lefkoşa'ya uyarladık.
Nehir vardı da biz mi girmedik?
Yani girmedik. Evet, şey Kopenhag tabii küçük bir şehir diğer Avrupa başkentlerine göre. 600 bin civarında falan bir şey var, nüfusu var. Benim en beğendiğim şehirlerden biri birçok bakımdan. Amsterdam'a benzerliği söylenir, kanallar falan, ama ben Amsterdam'dan çok daha fazla beğenirim Kopenhag'ı.
Ha, Kopenhag'ı. Amsterdam dediğinde ondan.
Ha, yani işte kıyaslanır genellikle şeyleri. 2-3 gün, 3 günde şeyde kaldım İsveç'te. Yani Malmö'ye geçtim karşı tarafa. Denk geldi aslında, o iyi oldu. Biliyorsunuz bu Kuzey Avrupa'da bir şey var böyle. Yani paganist ama Hristiyanlığa da eklemlenen. Hatta bununla ilgili bilmem şey yaptınız mı, izlediniz mi? Midsommar diye bir film, böyle bir 4-5 sene önce çok evet, popüler olmuştu. Bu korku filmi aslında. Midsommar, Ari Aster diye bir abimizin, çok beğendiğim bir yönetmen. Son Beau is Afraid diye böyle çok sürreal bir filmi var. Ama onun dışında işte bu şeyi çok bilinir, Midsommar'ı. Midsommar'dan önce yaptığı filmler de beğenilir. Neyse, bu Midsommar işte bu şeyden esinlenir, İsveç'tekinden. İsveç'teki Midsommar'dan, yani Midsommar bu, tabii Germenik bir dil İsveççe. 2-3 gün sonra da Danimarka versiyonu var onun. Sank bir şeyler, şimdi onu unuttum, Danca ismi, aynı şey aslında. İkisine de katılma şansına nail oldum. O güzeldi.
Yani kutlamadır bu.
Evet, kutlama yapıyorlar. Paganist dediğin ya. Paganist ama ondan sonra onu vaftizci Yahya'ya bağlayıp. Hatta ben ilk gördüğümde işte bir Danimarkalı arkadaşımdan şeyi de gördük. Akşam kutlamaları var diye programı asmışlar bir ağacın üzerine de. Saatine bakardık çünkü şenlik ateşi yakacaklardı. Yani muhakkak dedi şenlik ateşini gör. O da suya yakın bir yerde yakılır muhakkak. Göl, nehir tarzı suya yakın, tatlı suya yakın yerlerde. Orada baktık işte saat kaçta şenlik ateşi yakılacak. Bir baktım programda şey de var. Papaz. Daha sordum, dedim yani paganist değil mi? Tabii sonradan dedim Hristiyanlığa eklemlendi ama benim arkadaşım dediği de şuydu yani. Kilise o kadar bir gücünü kaybetti ki şeyde. Yani ilkokul müsameresine çağırsanız bir mecra olduğu için gelip orada da konuşacak. Zaten şeyde İsveç'te bir kiliseye girdik. Orada papaz bize şey verdi, bir program. Perşembeleri gelin de film gösterimi yapıyoruz falan dedi. Yani o dini şeyleri ilginç. Dediğim gibi bu şeylere, kutlamalara katılmam çok iyi oldu. Hani çok ilginç buldum onu. Şeyler farklı, sadece kullandıkları semboller. İsveç'te biraz böyle erkek cinsel organıyla çarmıhı andıran ikisi ortası bir şey var böyle direğin üzerinde. Onun etrafında dönüyor her şey. Şeyde Danimarka versiyonunda böyle değil ama şey şenlik ateşi ikisinde de yakılıyor. İşte beyaz kıyafetler falan giyiliyor.
İsveç'te işler çığırından çıktı gibi.
Ama bu dediğin gibi bütün kuzey ülkelerinde. Mesela İsveç, Norveç, Danimarka tabii bunlar İskandinav kültürünün ülkeleri. Finliler öyle değil şey olarak, dil ve kültür, dil olarak ama onlarda da kutlanıyor. Yazın gelişi aslında ya da yaz ortasında işte Midsommar. O şeylere katılmak için geçen defa gittiğimde Ağustos'du. Bunlara katılamadıydım. O kısmı güzeldi. Yani çok eğlenceliydi. Herkese tavsiye ederim. Tek şeyi yani dezavantaj olarak menfi şey söyleyebileceğim. Pahalı ülkeler bunlar. Yani İskandinav ülkeleri. Diğer Orta Avrupa, Batı Avrupa ülkelerine göre daha pahalı. Özellikle Kopenhag'da bunu şey yapıyorsunuz yani hissediyorsunuz. Yani benim söyleyeceğim bunlar şeyle ilgili. Kopenhag ve Malmö ile ilgili. Malmö'da zaten üçüncü büyük şehri İsveç'in. İşte Stockholm var, başkent. Ondan sonra Göteborg var. Sonra da Malmö var ama Malmö sanki İsveç şehri değil de Danimarka şehriymiş gibi. Yani oraya gideceğinizde de Kopenhag'a uçup havalimanından işte yarım saat 40 dakika sonra trenle doğrudan şehir merkezine Malmö'ye gidebilirsiniz.
O köprüden geçerek.
O köprüden geçerek. Efsanevi köprüden geçerek. Şey çok soğuktu. Hava yani gündüz 18-19 dereceydi. Yani böyle ince bir ceket ve tişörtle idare edilebilirdi ama gündüz özellikle İsveç'te kaldığım yer deniz kenarıydı. Geçen defa şehir merkezindeydik. Bu defa periferisindeydim, deniz kenarındaydım. Yani rüzgar şeyden gelen denizden böyle 8-9 dereceye kadar indiği oldu geceleri. Sıcaklığın.
Neyse tabii, ki Kıbrıs'a döndüm.
Evet. 45 derecede. 45 dereceye dönünce kendimi buldum arkadaşlar.
Hep derler ya öyle çok da öykünmeyin. Aslında sıkıcı bir yerdir falan derler. Tabii
hadi canım.
Öyle gerçekten sıkıcı yerler miydi? Yani hani derli toplu belli saatten yani, sonra her yerin kapandığı.
Yok öyle yani şey bazı şehirler öyle. Yani ben mesela Milano'da bunu yaşadım. Hatta oraya biz Çağrı Muharrem'le gittik. Muharrem gitti işte sordu ne yapabiliriz? Gece nereye gideriz? Neyler saat 10.30 burası Paris değil. Yani o bu dediğin şeyler. Ama hani Kopenhag öyle bir şehir değil. Mesela bu ünlü mimariler, Blank Diamond dedikleri deniz kenarındaki büyük kütüphaneleri var. O kütüphanenin önünde her gün bir şeyler yapıyorlar. İşte caz konseri, şey içmeyi seviyorlar. Sonuçta millet ben oradayken denizde yüzerdi. İşte denizin kenarında içkileriyle içenler falan. Yani orada sıkılmak mümkün değil. Muhakkak da bir şeyler var. Ben lokallerin gittiği yerlere de gittim. Danimarkalılar arkadaşlarım olması hasebiyle. Yani mesela bizdeki şeyler gibi o dikkatimi çekti. Çok fazla kafe var. Zaten birazdan o konuya değinmek isterim ben kahve tüketimine. Avrupa'da en fazla kahve tüketen ülkelerin başında geliyor İskandinav ülkeleri. Bizdeki gibi böyle kafeler var. İnsanların zaman geçirdiği. Yemekler oldukça yani benim gittiğim yerlerde çok başarılıydı. Ama dediğim gibi beni gezdiren arkadaşım zaten yani restoran şeyleri, eleştirileri yazan biri. Dolayısıyla o beni nereye götüreceğini de iyi biliyordu ama yani genel itibariyle yani ben, evet ama yani ben onunla gezmediğim zamanlarda da hiç sıkılmadım Kopenhag'dan. Kopenhag yani belki onu başka şeyler için Oslo'ya mesela eğitim için Ocak ayında gittiğim çok çok soğuktu. Orada gerçekten dışarıda insanlar görmediğim soğuktan dolayı onu bilemiyorum. Yazda gitmek lazım. Ama yani Kopenhag insanın sıkılacağı bir şehir değil.
Ben en son Almanya'ya gittim Mayıs ayında.
Almanya bizim zaten.
İki günlüğüne gittim yani.
Düsseldorf'a mı gitti?
Düsseldorf. Bildiğiniz gibi Düsseldorf arkadaşlar.
Hayatının bir bölümünü Sertaç orada geçirdi Düsseldorf'ta. Doktora aşamasında. Güzel anıları var sende
evet,
tabii.
Şey için gittim ama bu sefer yani öyle çok daha yani biraz tatsız bir şey için. Yani eniştemi kaybettik.
Başın sağ olsun.
Başın sağ olsun.
Teşekkürler. Onu anmak için küçük bir tören vardı. Ona icabet
var mıydı hala da yani oradaki bağlantı falan kaldı mı? Senin
Thomas'ı falan görmüşsündür herhalde.
Aile dışında falan.
Thomas'a da haber vermedim. Çünkü zaten perşembe gittim. Pazar geri döndüm.
Anladım.
Çok şey olmadı yani. Yani aileyle geçirdim daha ziyade. Bir tek tabii öyle birkaç ritüel vardır. Onlardan bir tanesini
pizzacıda pizza mı yedin?
Lupo'ya gitmedim ama Altstadt'ta vardır. Ürige diye Düsseldorf'un en bilinen birahanesi. Orada yerinde bira içip yanına bir Alt. Yanına bir gulaş yedim.
O tabii biraz daha Orta Avrupa geleneği gibi değil mi? Gulaş dedin ama artık her şey değişti. Her şey karıştı artık. Yani sonuçta.
Macar, Avusturya, oraların, Balkanların ama yani Almanya.
Yani ilk akla gelen Macarlardır anladığım kadarıyla. Macarlar, gulaş deyince evet. Ama.
Bulaştan geldiği
yani
falan filan.
Yani sonradan mı geldi Almanlara bilmem. Yani çok işte bu birahane yemeklerinden bir tanesidir o gulaş zupa.
Yani yemek içmekten bahsetmişken hep böyle bir dualitelerden bilink bahsederiz. Şimdi evet. Orada bağlayacağım konuyu. Evet bu birinci dualite. Bir de işte kahve mi çay mı hikayesi evet. Var. Bilmem topu
ben
atalım tekrar.
Net şekilde kahveciyim.
Kahvecisin sen.
Evet. Evren Bey'e vermeden topu.
Onu dinleyelim. Kemal sen kendini nasıl olarak tanımlan? Kahveci mi çaycı mı?
Abi ben su içerim ya. Ben yani kahve içerim. Bir günde bir tane. İkinciyi içmem.
Gerçekten.
Ha, bir aynen. Çok az.
İçmediğim zaman da aramam. Yani günlerce içmediğim olur ama ofise gittiğim zaman mutlaka ilk işim bir kahve makinesinden kahve yaparım kendime. Yani o açıdan şanslı mıyım, şanssız mıyım yani ben bilemiyorum ama öyle bir şeyim yok yani.
Duyardım işte yaşça bizden büyükler derdi işte bugün kahve içmedim başım ağrır. Çok egzajöre ettiklerini abarttıklarını.
Gözüm açılmaz.
Gözüm açılmaz. Şu anda ben öyle hissederim. Yani tabii bu psikolojik de olabilir ama o kafeine bağımlılık da olabilir. Yani 4-5 tane içerim günde çok da severim kahveyi.
Benim de zannedersem Evren gibi yani 4'ü 5'i bulur.
Çocukluğumda çok çay içerdik. Eski usul yapılırdı. Sallama çaylara falan bahsetmiyorum. Demleme zaten hayatımıza giren bir şey değildi. Ama orada da bol bol şeker koyduğumu hatırlarım. 2-2,5 kaşık falan böyle. Yani
çay da yok sende. Yani şimdi
Evet, şimdi su anlamam yani millet gelmeye saldıracak bana.
Yok ya.
Abi yani sıcak su yani bir tadı var falan, aroması var ama çay yani öyle çok da böyle bir şey değil.
Şimdi bu
bizde o kadar
kebaptan sonra
zaten.
Şimdi giderim
yani onun bir tartışması var
bir
aslında.
Bir çay içmeye başladım İnce mesela. Buralarda yediğim işte ne bileyim Ezici'ye giderim ya da Niyazi'ye giderim. Bir çay getirelim mi derler. Demir getir çay. Derim mesela. O alışkanlığım var ama onun dışında da öyle içmesem de aramam.
Tabii birkaç boyutu var Kemal'ın söylediklerinin. Ama istersen bir statistikten bahsedeyim işte Avrupa ülkelerinden en fazla hangileri kahve tüketiyor diye. Yani burada işte birinci sırada Hollanda var. Kuzey ülkelerinden Finlandiya var. Üçüncü sırada İsveç var.
Bu tabii Norveç kişi başına var. Herhalde.
Tabii. Almanya var. Almanya'da çok tüketiyor. İsviçre var. Avusturya zaten biliyorsunuz.
İtalya var burada.
Ve İtalya var. Aynen. Bunlar ve Fransa. İşte o kafeler tabii, evet işte kahve içip felsefe yaparlardı falan. Bunlar kahveci ülkeler. Çaycı ülkeler Birleşik Krallık. Sürpriz yok.
Evet.
Ve tabii ki serbest İrlanda. İrlanda Cumhuriyeti. O da çaycı ülke ve Türkiye. Her ne kadar Türk kahvesi diye bir şey de olsa Türkiye çay ülkesi. Bununla ilgili bir tartışma vardı. İşte Elif Şah falan yazdığı son roman evet. Kıbrıs'la ilgili. Neydi? İncir Ağacı. Ha, unuttum şimdi ismini. Okudum kitabı ama.
The Island of the Missing
evet.
Trees.
Evet ama Türkçe'ye biraz farklı çevirdi onu.
Hani çok da eleştirildi. Bizi evet. yansıtmıyor falan ama işte bizi, diğer tarafta bizi, kurgudur bu ne hemen saldırmayın.
Bizi yansıtmama argümanlarından bir tanesi şeydi. Yani teyze İngiltere'ye gidiyor yeğenini ziyarete ve eski eniştesini ve oraya semaver götürüyor. Evet. Yani demliçeye bir gönderme var. Oradan bazıları yaptı böyle çok buna öfkelendi. Yani Kıbrıs'ta Türkler
demli çay. Ama bizde sütlü çay vardı ben onu hatırlarım mesela.
Tamam ben de semaveri götürmen ama. Ya o şeye.
Evet, evet yani, tabii bu ben çok yapmadım o eleştiriler yani sonuçta bir kurgu sonuçta. Yani Kafka Amerika diye kitap yazdı adam Amerika'ya hiç gitmedi. Yani böyle gerçekçi bir romandı ama yani bilmem başka yani, eleştirilerde işte o soy isim Yunan soy ismidir. Kıbrıs'ta yoktur falan. Ona yanıt verdi. Ben onu biliyordum ama tabii ne kadar bilmiyorum. Bilerek mi yaptı yoksa sonradan fesiyere vurmamak için. Yani ben Mikis Theodorakis'i çok sevdiğim için o soy ismi kullanmak istedim. Yoksa Kıbrıs'ta değil Yunanistan'da kullanılan bir soy isim olduğunu biliyordum falan dediğini ben bizzat duydum.
Ben yani kitabın kendini beğendim.
Ben de beğendim.
Okurken de yani öyle dikkatimi çeken İki nokta var.
O zaman şeyini tutmamasını söylediydin evet.
Bir tuhaflık.
Evet.
Orada bir de o şeyi benim de dikkatimi çekti. Yani ben tahayyül ettiğim zaman. Hatta yani benim çocukluğumda anılar da vardır. İşte Deyzemlere falan gittiğimiz yok. Deyzem'e gittiğimizde Almanya'ya gerek yoktur. Çünkü Deyzem'de vardı zaten cezvede. Galiba işte Türkiye'ye giderken falan annem yanında cezve götürürdü. Özellikle kahveyle beraber. Yani çocukluğumda öyle şey vardır, anı vardır ama yani o kitabın içinde zaten kadın Kıbrıslıyım çok iyi bilirim iddiasıyla şey yapmadım.
Evet. Zaten ilginç bir şekilde bu şey de etimolojik olarak kahve de galiba ilk Hollanda diline Osmanlı Türkçesinden geçti. Yani kahveden geçti aslında ama Osmanlılar da kahve kelimesini Araplardan aldı. Dolayısıyla yani bu ağaç işte kahve neyse bitki Afrika da olmasına rağmen ilk kez içilir anlamda Arap Yarımadası'nda yapıldı. Oradan
Viyana kuşatması evet, sırasında
evet, Osmanlılar bıraktığı falan söylüyor ama kelime olarak
işte kahve Yemen'den geliyor evet. falan.
Yani kahvenin etimolojisi Arapça bir kelime. Arapçadan Osmanlıca'ya, Osmanlıca'dan da Avrupa'ya geçti. Çay da tam tersi biliyorsunuz işte iki kelime var. Çay için evet, bütün evet. ülkeler kullanılıyor.
Ve çay.
İkisi de farklı Çin şeyleri, söylenişleri. Dolayısıyla o da Çin'den çıktı. Çin'den galiba Myanmar arasında bir bölgede. Ondan sonra da herkes buna çay dedi. Bizi dinleyen dinleyicilerimizle de geri bildirim bekliyoruz. Siz çay insanı mısınız, kahve insanı mısınız? Çünkü bu kedi köpek ayrımında
yani
çok fazla...
Yani Kıbrıs'ta bizim kitlemiz arasında çok çay içen var mıdır merak ediyorum.
Ben yani belirgin bir şekilde kahve insanlarının...
Yani ben de bir araştırma olduğunu zannetmem ama olsa ben de kendi gözlemim daha fazla kahve tüketildiği. Özellikle son zamanlarda daha da revaçta bence kahve.
Bu kafelerin açılmasıyla farklı artırmıştır o da tüketimi.
Bir de o büyük seçenekler arasında kendine ısmarlayacak, içecek, bulamayacak olanlar var. Mesela ben giderim. Şimdi Americano sulu kahve. derim.
Espresso abi.
Espresso desen zaten içecek, hüp der giden çok da yoğun falan. İşte derler işte lungo çektir falan. Lungo dediğin espressoya birazcık daha fazla o da falan. Ben nedir bizdeki artık bizdeki yani kahve makinelerine atarsın ya
kapsülleri.
Evet, Nespresso makinesinin.
Onun kıvamını mesela çok severim ben. Hiçbir yerde de bulamam. Onun
ben de çok severim.
İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz söylesin bize onun kıvamı nedir. Ben gittim de onu söyleyeyim. Çünkü lungo karşılamıyor. Espresso karşılamıyor.
Yani ben
Americano
umumiyetle Americano içiyorum ama ona yakın olarak mesela filtre kahve de içiyorum. O ikisi benim favorim. Espresso biraz ağır geliyor. Çok fazla içtiğim için. Benim evet.
Biraz dönemsel de şeyde. Yani belli noktalar vardır. Yani ben isterim o konsantre hissedeyim. Günün belli saatlerinde.
Mesela sabah espresso olabilir.
Evet. Ya da işte zaman geçireceksin. O zaman americano. Yani öyle yavaş yavaş içeceksin.
Evet tabii de bir yere oturdun. Orada da yani iki yudum daha bitsin istemeye.
Espresso çat diye gidiyor.
Aynen. Aynen.
Yani ben... özellikle mesela hatırladığım benim İtalya'daki espressolar daha azdır da.
Evet. Yani tabii daha küçük şeyler.
Yani o çektiği zaman evet. Doppio yapmazsan yani hüp diye gider.
Yani evden hızlı bir şekilde çıkacaksın ve gözlerin açılsın evet. istersen. O zaman evet espresso ama yani bir yerde oturdun keyfini çıkarmak istersen ben de americano ya da filtre kahveyi tercih ederim. Ben yani latte falan içmiyorum. Sütü ve şekeri hayatımdan çıkardığım için.
Biz sabahları şimdi bir de mevsimsel olarak da bilmem sizde nasıldır. Ben son zamanlarda tabii dedik ya işte 40-45 derece sıcaklık var. sabah bile 30 derece falandır. Buzlu kahve içerim sabah.
Ha ya evet.
Yani gene şeyden. Evet. Nespresso.
Onu, işte şeyden yaparlarsan onu zaten Nescafe'den. O bildiğimiz işte şey olur. Frappe olur. Yani Rumların, Yunanların frappe dediği. Ki o da kazara yapılmış aslında. Yani başka bir şey yapmaya çalışırken bir şey eksikti ve içine buz katıldı falan. O aslında şeyle yapılır.
Biz garip zamanları esas şey atarım. Yani Amerikanlığın içine atarım.
Bu arada ice Amerikan olur öyleyse seninki. Evet. Frappe değil.
Evet.
Biz garip zamanları yapmaya başladığımızda 2014 yıllarda Lefkoşa'da mesela düşünüyorum. Mekan olarak
Gloria vardı.
Yeni açıldıydı. Gloria vardı. Başka Gloria, mekan var
2008-2009'da falan açılmış.
Evet o açıldı. Yani böyle bildiğimiz
anlamda. Lavazza vardı.
Lavazza biraz daha eskidir evet. O da yani doğru. Bildiğimiz.
İlk açılan Amerika yerlerden biridir.
Evet. Şeyi falan yapan bir şeydir o da. Ondan sonra surlar içinde Hoi Polloi açıldı ama o çok sonra açıldı.
Ama o kahve mekanında yani bir
yani gerçek anlamda kahve şey.
Ha yok değil o bardır da aynı zamanda. Yani şey anlamında işte frappe falan yapar. Ice Americano yapar o yüzden çağrışım yaptı ama.
Yani şimdi ama birçok yerde kahve dünyası görüyorum. Hiç gitmediğim, basmadığım şeyler var.
Çok fazla. Sadece Gönyeli'de işte yan yana işte nedir o?
Gusto var, Espresso Lab var şimdi.
Falan filan.
Başka bir tane
Espresso Lab'ın hemen yanında bir tane evet. var. Yani o da şey gösteriyor. Seçenek arttı. Ama yani talep olduğunda gösteriyor.
Evet.
Yani kültür olarak bir kafeye gitme, kahve içme.
Ben hani aklımda olan bir konu daha vardı. Evet. Onu da bununla bağlayayım. Sonra siz devam edersiniz. Tabii. Hazır Lefkoşa'dan bahsetmişken hatırlar mısınız derdik ya açtık siyasetten sıtkımız evet, sıyrıldı. Biz evet. biraz Lefkoşa'da konuşalım falan da demiştik. Yani Lefkoşa'da son dönemlerde bilmiyorum belki bizim yaşadığımız yerlerden özellikle Rüstem'de falan sergiler arttı, tiyatrolar, evet. gösteriler arttı. Bir tek bana mı böyle geliyor sadece oralara takıldığım için yoksa gerçekten nitelik ve nicelik olarak da bir artış var mı?
Yani Rüstem ciddi bir şey olmaya evet, başladı evet. orada yani bir sanat ve kültür merkezine
evet.
dönüştü.
Surlar içinde bir kültür sanat merkezine
aynı
dönüştü.
Şekilde Nahide Abla'nın
evet.
Işık Kitap Evi'nde Işık şimdi Blackbird
var. Yani kafedir Blackbird ama orada işte orada kitap, tanıtımı yapılıyor. Söyleşi bu tür kültür etkinlikleri olur. Henüz daha plastik sanatlarda yani öyle bir şey resim sergisi falan olmadı ama yani kitap tanıtımı, söyleşi onlar oluyor yani yine kültürel yani, aktivite bağlamında.
Eskiden Side Streets vardı. O kapandı.
Evet. evet.
Sonra şey açıldı bir ara. Arukat'ın nedir o?
O açıktır.
Hala da orada.
Açıktır o.
Biz sergiye
gittik. Tabii. Yani evet. son 2-3 ay önce işte şeyin Esra'nın sergisi vardı orada. Şeyin haberi Mehmet Ratip'le evet, birlikte doğru. ortak sergileri vardı. Doğru. Yani orası hala sergi şeyi olarak kullanılıyor.
Aslı, Bayırnan, Alev Adil'in.
Tabii onların sergileri.
Peki Kıbrıs'ın kuzeyinde başka şehirlerde, başka mekanlarda yani.
Yani Girne'de evet. işte Arukat'ın şeyiyle, ağırlığıyla. O
Hüseyin Özinal'ın The House'un altında vardır. Işte,
bir orası var. Mausa'yı bilmiyorum. Yani
Eşiysen Mausalı olarak, evet. Baykallı olarak.
Duymadım bilemeyim. Orada bir şey olduğunu. İskele'de işte şeyin.
Orayı bilemiyoruz tabii ama Lefkoşa'nın İşte kültür hayatına değilim.
Evet.
Bir canlılık getirdi.
O bu kesin.
Bahsettiğimiz
o kesin. Hatta şeyi de ekleyeyim. Bu bağlamda Arke'de bu belediye Lefkoşa Belediyesi evet. altında kurulan evet. o yerde biliyorsunuz sanatsal ve kültürel etkinlikler yapmaya başladı. Hatta Eklektik Bienal yaptı. Eklektik Manifest Bienal.
Manifest, sorry.
Dönüşür mü bir Bienal'e? Belli değil ama o yönde bir şey var anladığım istek var. Sponsorlar da kararlı. Muhtemelen dönüşecek gibi.
Araba Ahmet'te Fransız Kültür Kıbrıs Türk Kültür Merkezi nedir?
Fransız Kültür başka bir şey.
O başka bir yer.
Orayı, oldu. Orada ben bir şey izledim.
Orası da işte kullandıkları mekanlar. Yani 2-3 mekan kullandılar. Kullandıkları mekanlardan bir tanesi eski Fransız Kültür. Bir tanesi kendi yerleri. İşte eski Araba Ahmet Kültür dediğimiz zaten Arke'ye dönüştü. Bir tane de şeyde kullandılar. EMA'nın. Orada da bir fotoğraf sergisi yine Arke altında. Ama tabii bunlar yine bunun altında ama mekansal olarak bambaşka bir yerde, başka yerlerde etkinliklerde oldu. Mesela Mehmet Yaşar'ın kitap tanıtımı da Arke adı altındaydı. O Lefkeliler hanını kullandı.
Çağlayan Parkı'nda.
Çağlayan Parkı'nda işte Devrik Sayın kullandı. Evet. Bizim konuk aldığımız. Hatta hatırlarsanız konuştuk da biz bunu. Devrik Sayın bizim programda şeyi söylemişti. Ben metinler arası da önem veririm. Bu bağlamda da işte benim bir romanı işte Rüyet ve bir filmim Rüya birbiriyle konuşuyor demişti. İntertekstüelite var dedi ve ben zaten yapmak istediğim bir şeydi bu dedi. Hatta Rüyet biliyorsunuz tasavvufi bir terim aslında şey Türk Dil Kurumu'nda bakmak görmek ama yani tasavvufi terim olarak kalp gözüyle görmek. Hüsnü Aşk Mesnevisi var zaten şeyin background'unda ikisinin de. Özellikle de romanın. Dolayısıyla o romanla şey, film konuşuyordu. Şimdi bu Devrik Sayın bunlara ek olarak bambaşka bir şey daha yaptı. O yaptığı şey de şeydi arkadaşlar, bir performans enstalasyondu. Bunun ismini de Berzah Kodu. Dolayısıyla Berzah'ta bir şey oluşturdu, bayrak. O bayrağın üzerine de rüya romanını olduğu gibi yazdı. Nasıl sığdırdılarsa, iyi becerdiler onu. Ve o bayrak çekildi. Tabii o işte ölümlülüğe, sonluluğa da gönderme var. O bayrak zaman içinde şey yapacak. Hatta o bayrağın altında bazı etkinliklerde olabilir mi? Okumalar, tartışmalar. Ama aynı zamanda da tabii Berzah da nasıl rüyet.
Ne anlama gelir Berzah?
O da dini inanışlarda dünya ile ahiret arasında ruhların kıyameti beklediği yer.
Şey, Araf'tan farklı.
Araf'ta şimdi cennete mi cehenneme mi gireceksin belli değil. O ikisi arasında cennetle cehennem arasındaki aradır. Bu öyle değil. Bu öldün kıyameti beklen artık. O kıyamet gelene kadar ki aradaki o mekan neyse ruhların beklediği mekanda Berzah. Dolayısıyla bu şeyin isminde performans enstalasyonun isminde Berzah koydu. Dediğin gibi işte yine şey Rüyet romanı onun üzerinde. Ve dediğim gibi rüya filmi de zaten rüyetle bağlantılı. Dolayısıyla o iki konuşan şeyin arasında bir tane daha ekledi. Üç tane farklı sanat şeyi birbiriyle konuşuyor. Tam da benim yapmak istediğim bu demişti zaten Devrik Sayın.
Bu vesileyle burada katkısı olan emekçi arkadaşlarımızı da analım. Dinleyicilerimizden Şaziye'ye buradan selam söyleyelim. Özellikle Rüstem'deki değişimde çok önemli bir payı, katkısı var. Arke'de aynı şekilde... Halil arkadaşımız yani sevdiğimiz Rüstem'de arkadaşlar başladı. Orada devam ediyor. Ali Rüstem zaten burada öncü rolü oynayanlar.
Güzeller güzeli Ali abimiz.
Güzeller güzeli Ali abimiz. Ona da bir selam gönderiyoruz.
Evet, Işık Kitabevi'nde aynı şekilde.
Tabii ki orada da işte Nahide abla olsun. Ekin, Blackbird Ekin şey yapıyor. Ekin Tulga, ona da buradan çok selam söylüyoruz. Onlar da yani çok güzel bir iş başardılar. Evet. Ben bu çoğulculuğu
Ahmet abimiz aynı şekilde.
Yine Işık Ahmet Gökaşan. Deyince, evet, Işık deyince Ahmet Gökaşan'ı anmamak olmaz.
Anmadan geçemeyeceğiz.
Dolayısıyla hepsine çok selam gönderiyoruz buradan. İşte dediğim gibi Şaziye'ye de, Halil'e de, Ekin'e de, Ahmet'e de, Ali abimize de.
TRT'de pazar programına çıkmış gibi oldu. Cenk Koray'ınca. Yani köydekilere falan da selam söyleyecek. Ya.
Ben şimdi... onu da radyo hatırlarım eskiden. İstek Saat oldu, evet, oldu falan evet, böyle. Evet. Mersin'den Beret'e dinlenirdi.
Evet, şey, aradır.
Tabii onlar da gönderdi. Bir komik bir şey var. Şey de az önce çağrışım yaptı. Onu da araya sıkıştırmak isterim ben. Komik çünkü. Yani şeyden bahsettik ya işte kahve olayından. Oradan dedik ki Elif Şafak'a yazılan eleştiriyi eleştirdik hatta biz. Da bu eleştiriyle ilgili güzel bir şey var. Şimdi ben çok çok eskiden klasik polisiye çok okurdum. Yani polisiye edebiyatında da işte Queen of Crime, Agatha Christie.
Onun birkaç tane şeyi var Netflix'te. Çok böyle keyifle seyrettim ben. Ve sen geldin aklıma seyrederken.
Çok keyiflidir. Tabii şimdi... Çok fazla roman yazdı.
Seyrettin mi sen onları bu arada?
Başka uyarlamalarını izledim. Bunları başkasına da izleyeceğim. İzlemedim ama. Ama izlemek isterim.
Ben de sana sallık veririm bunları.
Tamam. O şeyi teşekkür ederim şey için.
Yani ben
tavsiye için
ben seni, yani sen aklımdaydın seyrederken.
Şimdi tabii şey 3 ben 3'e ayırıyorum. Yani muhtemelen başka tasnifler de vardır da. Yani bir tanesinin bazı kitaplarının kahramanı Belçikalı Hercule Poirot'u. Bir tanesi bir kadın dedektif Miss Marple. Bazı romanlarında da Hercule ile Marple yoktur. Ama yani çoğunlukla...
Bu iki uyarlamada Hercule abimiz var.
Hercule abimiz var. O Hastings'e onun şey yardımcısı. Şimdi bu Agatha Christie'nin işte en iyi romanları hangileridir falan derken bir tanesi için şey derler işte. Doğu Ekspresi'nde cinayet. Hatta onu biliyorsunuz
hatta
İstanbul'da.
Hatta odur bir tanesi de.
Odur.
Evet
uyarlamaları. Güzeldir o. Onu çok asla başarılı. Çok ona bir ayrı program ayırmak lazım. Çünkü o... Diğer suç dedektif romanlarında da farklı özellikleri de var şeyin. Onun çünkü işte herkes katilse adam hak etmiştir gelen bir şey de var yani Hercule Poirot'da. Yani bu adam belki de öldürülmeyi hak etmiştir falan. O tartışmaya girmeyelim ama en iyi romanlarından bir tanesi odur ve o...
Diğeri de Venedik'te geçer galiba.
Tamam,
o hangisidir?
O da en iyi romanlarından biridir. Venedik'te geçen bu şeyi ama... Doğu Ekspresi'nde ölümü, cinayeti şeyde yazdı biliyorsunuz. Beyoğlu civarında, Pera Palas Oteli'nde. Evet, bir ara ilk kocasına ayrılınca ortadan kaybolduydu. İstanbul'da o otelde kaldı. Hala bildiğim kadarıyla kaldığı odada şeyi vardır yani.
Evet,
yani yazıları
evet.
Falan vardı. İşte Agatha Christie burada kalmıştı falan. Kitap fuarda bir aralar İstanbul'da Pera Palas'ta yapılırdı ama artık orada yapılmaz. Bir tanesi de işte en iyi şeylerinden, romanlarından bir tanesi şeydir. O da ilginç bir romandır. 10 kişiydiler. İngilizcesi and then there were none. Ama bu arkadaşlar politik doğruculuk baskın hale geldikten sonra kitaba verilen yeni isimdir. Aslında kitabın orijinal ismi Ten Little Ne kelimesi. Şimdi söylemeyeyim. Ama bu Agatha Christie'nin muhtemelen en iyi romanıdır. Bunda Hercule Poirot yoktur. Miss Marple da yoktur. Bir tane yine bu listeye giren en iyi romanlarından bir tanesi de ki benim şu anda bahsedeceğim mesela onunla ilgilidir. Who Killed Roger Ackroyd İngilizcesi. Türkçe'ye de Ackroyd. Kim öldürdü diye çevirdiler. Burada dedektifimiz Hercule Poirot, Belçikalı. Hatta biraz şey de olabilir orada çünkü bu romanların içerisinde bazen şey derler Hercule Poirot'a siz Fransızlar efendim falan ve o kabul etmezler ki Belgian mon ami, not French, Belçikalı mon ami der, Fransız değil. Dolayısıyla bu kitapta yani işte Türkçe'ye şu şekilde çevirdiler. Roger Ackroyd'u kim öldürdü? Bununla biraz da dalga geçen bir eleştiri yazısı var. Edmund Wilson, o zamanların işte tanınmış İngiliz eleştirmenlerinden biri. Bir eleştiri yazısı yazar. Yazının ismi şu arkadaşlar İngilizce olarak. Who cares who killed Roger Ackroyd?
Güzelmiş gerçekten.
İşte Roger Ackroyd'u kimin öldürdü? Kimin umrunda? Ve bu efsanevi bir şey olur. Eleştiri yazısı. Yıllar sonra işte geçenlerde bir eleştiri yazısı gördüm. Bu eleştiri yazısına bir eleştiri yazmış bir tanesi. Demiş yani ben işte edebiyat okurken bu makaleyi çok duyardım. Sonra merak ettim. İşte mezun olunca okudum. Bir baktım ki aslında Edmund abimiz yani orada şeyi söylüyor. Bir de tabii şu anda bile bunu yapanlar var ama o dönemde muhtemelen çok daha fazla yapılırdı. Çünkü yani şey cinayet edebiyatı daha da yeni. Yani böyle edebi değeri yoktur. Bunların diye böyle yukarıdan bakılırdı. Dolayısıyla bir entelektüel olarak Edmund tabimiz de yukarıdan baktı ve aslında küçümsedi çok şeyi. dedektif romanlarını, cinayet romanlarını. Yani diyor ben eleştiri okudum. Eleştiri de tamam anlıyorum. Bir entelektüel olarak yukarıdan bakıyor. Beğenmediğini söylüyor ama argümanları yok. Dolayısıyla diyor bu adam şimdi yaşasaydı, bunu yazsaydı bu adam trolldü diyor.
Çok güzelmiş.
Yani
ya.
Böyle
harika.
Bu eleştiri yazısına eleştiri yazısı. Çok hoşuma gitti. Dedim şey, az önce şey eleştiri de derken bundan da bahsedelim. Böyle bir şey de var. Arkadaşlar onun dışında bilmem şey yaptınız mı? Konuşmak istediğiniz bir
yani
şey.
Yani gündem yoğun ama 37 dakika oldu.
Son
aradan
kısa
istersen
şeyden
mi
bahsedelim? Birleşik Krallık ve Fransa'da seçimler oldu.
Şuradan belki başlamak gerekir. Son birkaç yıldır işte sağın Avrupa'da ve dünyada yükselişi, popülizmin yükselişi üstüne bir sürü külliyat yazıldı. Ve herkes yani genel olarak bunları söyler oldu. Ama işte gerçekten Evren'le de konuşurduk. Yani hiçbir şey yekpare değil, yeknesak değil. her dönem kendi içinde de farklılıklar ve istisnalar da içeriyor. Hı-hı. Yani şimdi biz bu ikisini alıp solun ve işte ne bileyim demokrasinin yükselişi mi diyeceğiz? Ama belli ki orada da bir yani reaksiyon, reaksiyonları bir şey oldu.
Korkarım ki diyemeyecek.
Yok, diyemiyoruz. Zaten diyecek bir şey yok. Ama şey kısmı güzel yani bu yani hegemonik tam olamıyor işte.
Evet
yani
evet.
Arıza çıkıyor.
Yani iyi haber mi? İyi haber kesinlikle.
Bu bağlamda iyi. Şu an için. Ama kötü haber de işte sosyal demokrat mucizesi derlerken İskandinavya'da bir noktada bir seçimlerde de orada da o da olmadı. Yani olay kapanma olmuyor. Yani
Hollanda'ya bakın mesela.
Bir arıza çıkıyor.
Hollanda'da nihayet aşırı sağ hükümete girdi.
Evet.
Yani en liberal ülkeden bahsediyoruz.
Girmedi yani şey kendi başbakan olmadı ama partisi
yani kapanmıyor o yönden de kapanmıyor bu yönden de.
Artı şöyle birkaç şey vardır yani İngiltere'deki net güzel haber kaç yılından 2009'dan beri iktidardaydı muhafazakarlar
evet,
önce koalisyon sonra gene şey tek başlarına oldular arada gene küçük bir koalisyon gibi bir şey yapmak zorunda kaldılar ama şöyle bir şey var yani iyi tarafı yani palyaçolardan usandı İngilizler bir taraftan. Yani özellikle şey işte Boris arkasından o Liz Truss falan vardı. Yani Rishi Sunak tabii daha ciddiydi ama gerçekten politik anlamda yani
Boris'ten program önceki anlamında, kadın ablamıza May.
Theresa May o işte Cameron'un Brexit saçmalığından gelen bir şey. Bir dakikacık bağlayayım onu tabii. Şu şekilde bağlamak lazım. Bağlamaya çalışıyorum aslında. Yani bir taraftan muhafazakarlar çok ciddi saçmaladılar. Yani en kendi içlerinde tutarlı olanı işte ne yaptığını bilir gibi görüneni David Cameron'du. Hatta en son bu Rishi Sunak kendini Lord yaptı ve bakan yaptı milletvekili değilken. Yani biraz ciddiyet gelsin diye Dışişleri Bakanı oldu. O da işte bu saçma sapan referandumu getirdi ve dışarıda kaldılar. Brexit'ten çıktılar. Oradaki şey tabii, orada da şöyle bir şey var ki ona döneceğim, bağlayayım. Bu Nigel Farage manyağı. Evet. Onu söyleyebiliyor muyuz hocam podcast'ta? O Nigel Farage öyle bir şekilde itti ki şeyi, Muhafazakar Parti'yi şeye.
Sağ.
İşte Brexit gerçekleşti. Onun yani
bir ajandası da yok belli ki. Sonra şeyi bıraktı. Siyaseti
aynen,
bıraktı.
Aynen yani şeyi yok. Yani
sorma planı yok. Sonra
yok sonra yok. Farage geri geldi şimdi. En son seçimde Reform Partisi'yle kazandı. Evet. Ve niçin solun şeyi değil? Yani bir taraftan palyaçoları göndermek istediler ama diğer taraftan da böyle çok ciddi bir çoğunluk da verdiler. Yani 400'ün üzerinde 411 milletvekili aldı galiba. İşçi Partisi. Gel gör ki %37 oyla aldılar bunu.
Yani seçim sistemindeki adaletsizlikten
dolayı. Seçim sisteminden dolayı artık gene bu Farage geldi. Reform Partisi diye bir parti kurdu. Ve yanılmıyorsam 100 yerde falan ikinci geldi. Böldü yani Muhafazakar Parti'nin oylarını. Ve öyle bir noktaya geldi. Şimdi dedik ya şimdilik iyi bir haber bu. Çünkü şu endişe vardı. İyice silinirse Muhafazakar Parti Nigel Farage gelip tabii devralacak. Komple devralacak. Tabii.
Hem Fransa'da hem İngiltere'de ortak olan şey ama rakibe karşı duyulan tepki üstüne kazananlar kazandı.
Evet,
yani
aynen.
Ne İngiltere'deki Labour ne de Fransa'daki sol ittifak kendi başarıları şeklinde olmadı.
Yani kendi
olmadı
programlarıyla gelip süpürmediler.
Yani bu gene bununla bağlantılı bir anket gördüm ben İngiltere'de. Yani insanlar pişman şeyden. Brexit'ten.
Evet evet.
O da önemli bir şey.
Kesinlikle ama yani tabii geri dönüş de yok.
Yok olanlar olmuş. Evet yani maalesef. Yani hem Birleşik Krallık için hem de Avrupa için aslında İngiltere önemli bir güçlü Avrupa için de Avrupa Birliği için de dolayısıyla o en büyük felaket siyasi felaketlerden biri bence yakın zamanda yaşanmış özellikle de Avrupa Birliği için.
Kesinlikle.
Öyle bir şey var evet yani öyle şey yapabiliriz yani tam böyle işte sağ hegemonik oldu bu defa Le Pen falan gelecek derken yani bir şey oldu
işte olmadı. Orada yani da seçim oluyor. Sistemi oradaki seçim sistemi de aslında tam da bunun için dizayn edilmiş yani büyük ölçüde şey oluyor iki turlu parlamento seçimi tek bölge İngiltere'deki gibi ama iki turlu şey oluyor ikinci tura da enteresan bir şekilde kayıtlı seçmenin %12,5'undan fazlasını alanlar geçiyor. Ve genel olarak da 2 ya da 3 parti oluyor.
Ona göre dizayn etmişler bunu.
Evet. Buradaki şey de ne oldu? Macron'un partisi
azınlıkta zayıf olduğu yerlerde çekildi. Aynen. Ve bıraktı sol kazansın.
Aynı şekilde sol çekildi.
Macron'un partisine bıraktı.
Macron'un partisinin daha güçlü olduğu yerde. Ve o şekilde durdurabildiler. Evet. Ama tabii konuşulan şey şu. 2027'de yanılmıyorsam.
Bir noktada gelebilir.
Yani Le Pen gene şey. Bir, en büyük aday. Evet, yani noktada, buradan bir mağduriyet da çıkarabilirler.
Tabii yapıyor.
Bu arada Rus Dışişleri Bakanlığı'nın buna ilişkin açıklaması çok ilginçti. Pek demokrasiye benzemiyor diye açıklama yaptı. Yani o da belli ki taraf oldu. Mutlu değil yani Le Pen'in seçilmesi.
Onlar çok ciddi bağlar olduğu söyleniyor.
Tabii onların hem bağları var. Bir de bu partiler Avrupa Birliği karşıtı partiler. Dolayısıyla Avrupa'nın zayıflaması zaten Rusya'nın
Avrupa
içine gelir.
Avrupa Parlamentosu'nda konuşmadık. Yani çok ara verdiğimiz için Avrupa Parlamentosu
seçimi. Onu bırakın zaten şeyi de konuşmadık. Orban'ın gidip şu anda önce şeyi ziyaret etmesi, Putin'i ziyaret etmesi.
Ondan sonra Çin'e gitti.
Şimdi Avrupa Birliği'nin dönem başkanı.
Şimdi de NATO zirvesinde yanılmıyorsam.
Falan. Ve kendini de işte barış temsilcisi olarak işte. Sonra. Bu arada onu destekleyen de bir kesim var yani. Güruh var yani.
Orban şeyde Amerika'da çok ciddi bir
tabii,
şey.
Trump'ın,
fenomen.
Tabii Trump'ın,
Trump'ın sevdiği şeylerden falan. Biri.
Aynen. Ki orada da belki Evren Bey şey eder. İlk o telaffuz ettiydi. Sleepy Joe'yu benim hatırladığım.
Evet.
Yani Amerika, bir uyumadığı kaldı.
Evet, evet o çok kötü bir şeydi.
Çok kötü bir.
Hatta hali daha tartışılır. İlk sessizliğini korudu, muhafaza etti Joe Biden ama belli ki yaptığı şeylerde devam kararı aldı ve çıktı dedi ki sadece Tanrı bana dur derse dururum.
O da, yani o da ayrı bir şey enteresanlık tabii.
Evet o gönderme de ilginç daha çok yani cumhuriyetçilerden bekleyeceğim bir gönderme. Yani devam edecek.
Çok korkunç
gördüm.
Yani evet. Benim okuduğum tabii çok ciddi şekilde şey artmaya başladı.
Tepkiler yani o şey.
Demokratlar bu konuda çeşitli hareketler başlattılar yani, ama. Anladığım kadarıyla kimse ya buraya kadar geldik bu saatten sonra bunu almayalım bu riski diyorlar. Çünkü Biden'ın da bu konuda belli ki gönlü yok.
Kendi karar verecek. Yani kendi bırakmazsa
yok,
çok
kendi
az
bırakmazsa mümkün
çok
değil.
Çok az seçenek
ama
var.
Ama yani tabii ki var mı yok mu ondan da emin değilim. Kendine bırakır ama orada belli ki bir tereddüt edenler var. Kendi ilk hiç konuşmadı çünkü 2-3 gün sonra işte çıktı.
Şey dedi ya nedir yani o debate'den bahsederek bu arada şey yapmak gerekirse çok kötü bir performans. Yani ben birkaç parçasını debate'in kendini görmedim ama ekonomistin podcastlarında öyle parçalarını falan şey yaptılar.
Aytışma şimdi Ahmet abimiz kısmasımız.
Aytışma münazara.
Münazara. Neyse yani, tam o mu bilmiyorum şeyini ama.
Münazara neyse aytışma da değil. Çünkü onlar işte bir konuyu şeydir. Evet. Bu siyasi tartışmadır aslında.
Siyasi tartışma.
Bilmem
yani son zamanlarda yapılmadığı için bizim coğrafyada bu tür şeyler, programlar bilemiyoruz da. Bana bırakacak gibi gelir. Yani bir şekilde.
Bugünkü açıklamalar hiç önemli değildi.
Hem yani takip ettim ben de. Ama yani.
Buna da direnemeyecek diyor. Yani çok şu sıralar şu sıralar buna çok yani sistem gereği bunu bir an önce yapması gerekir dedi. Evet. Son olarak istersen Avrupa Parlamentosu'nda konuşalım. Niçin? Çünkü ilk defa herhangi bir partiye üye olmayan kendi başına bir Facebook fenomeni, pardon TikTok fenomeni biri. Evet. Genç bir çocuk 24-25 yaşında herhangi bir siyasi görüşü yok. Ve seçildi tek başına girdi ve kampanyalarda birçok insan birçok konuda yorum yaptı ama yani bu da tabii biraz da şeyi gösteriyor. Yani aslında insanlar o sandığa gittiler yerel seçimde oy vermek için. Hı hı. Gitmişken bu yahu ne Avrupa Parlamentosu da ne deyip tepki olsun diye ona da oy verdiler. Bazıları da işte şey olduğunu iddia ediyor. Yani o kadar bir saldırmışlar ki çocuğa görürsünüz be deyip insanlar oy vermiş. Yani Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa Birliği'nin kendi hayatlarında yani temsiliyetinin çok önemli olduğunu algılamadı herhalde kitleler. Ben esas ona da yorarım birazcık.
Ya tabii şimdi şöyle de bir şey var. Yani Elam da girdi. Yani.
Ama daha örgütlü ve planlı ve niyeti böyle şey olan partiler için daha iyi bir fırsattır bu platformlar.
Yok anlıyorum yani şey. Yani şey olarak söylemiyorum. Söylemeye çalıştığım şuydu aslında. Yani seçmenler genel olarak zaten böyle cezalandırıyor şeyde. Yani tepki oyu.
Bizde katılımın çok yüksek olmadığı konuşuldu bütün çok çabalara düşük. Rağmen. Orada da birazcık ben şeye de yoruyorum. Yani insanlar günlük hayatlarıyla bu seçimi çok bağdaştıramadılar. Bir, iki bir de pratik nedenler. Yani sen evet. çıkarsın, mahallendeki okula gidersin, oyunu kullanırsın. Tabii. Bir iki seslenin falan filan şakalaşın. Giden denizine veya neyi yapacaksan o gün. Şimdi bir çık şeyden ne bileyim.
Yani Lefkoşa'dan tamam yani.
Bir neden çık, ama gel.
Çok komplike.
Geç, işte iki defa göster orada biri var mıydı, yok muydu falan. Bir de tabii tek bir adayın kişiliği üstünden de olduğu için birçok insan da bilmiyorum buna da mı tepki göstermek istedi günün sonunda.
Ama yani katılım şey değil, çok geriye olmadı. Gitmedi yani aşağı yukarı aynı oldu.
Aynı kaldı. Aynı kaldı. Demek ki aynı sayıda insan niyet göstermiş.
Yani böyle en fazla politize olan kesimler gitti. Oy kullandığı gibi görünüyor. Orada tabii şey...
Yani... Biz de bir destek atışı yaptık orada insanlar oy kullansınlar diye. Evet. Biz Avrupa'ya inanan insanlar olarak.
Garip zamanlar...
Yani biz tabii şey bizim pozisyonumuz belli yani şey anlamında da.
Katılsın insanlar.
Yani bütün platformları kullanmak
kullansın
lazım.
Kullansın noktasındaydı
bizimki. Yani bu bir şekilde bir sestir. Yani sesinizi evet. duyurmadır. Bir oy bir oydur.
Noktasında evet.
Ben o pragmatikte de yaklaşıyorum olaya. Yani bundan önceki 5 yılda bir Kıbrıslı Türk vardı işte. Niyazi Hoca vardı Brüksel'de.
Evet.
Onun kazanamamış olması üzdü beni yani. Aynı şekilde çok sevdiğimiz arkadaşımız, senin çok yakın mesai yaptığın...
Island Talks'ta podcast yaptığımız arkadaşımız Andromahi adaydı.
Andromahi adaydı.
Onlar kendilerince iyi bir başlangıç yaptıklarını düşündüler. Hulusi
Kilim yani kazansalardı çok mutlu olacaktık. Yani keşke yani hem Hoca kazansaydı, hem Andromahi kazansaydı, hem Hulusi Kilim kazansaydı.
Evet.
Ama maalesef öyle bir dünyada yaşamıyoruz.
Avrupa demişken...
Bir de İran'ı söyleyeyim. İstersen seçimlerden...
Ha, evet, İran'da
da çok enteresan bir sonuç
çıktı. Bir İran-Azeri Türk'ü.
Ama orada da bir boykot kampanyası yürütüldü bu arada.
Yani orası da ben çok yakından takip etmedim oradaki
bir çok, şeyi. Birçok liberal ve hani işte ne bileyim işte seküler adaylara oy verecek insanlar sandığa gitmediler. Buna rağmen kazanmış olması ilginçti.
Evet, bir de zaten yani orada şey bildiğiniz gibi zaten siyasi gücü elinde tutan Mollalardır. Evet. Yani o ruhani lider Ayetullah'tır esas.
Evet.
Şey Hamane. Yapan Hamane. Ama yani her zaman işte bu... Daha önce de vardı reformist adaylarından.
Tabii. Yani şey bir tane filozof vardı ona reformistler neydi ismi?
Hatemi'ydi galiba.
Çok eskiden katılan.
Evet.
Evet Hatemi'ydi.
Yani Ahmedi Necat vardı mesela bu şeylerden. Kötü tarafta şey, evet. Daha muhafazakar kanatta olan. En son ölen helikopter kazasında.
Bir de bu.
O kasap. Olarak
herhalde ilk Azeri Türküdür şeyin İran'ın başına seçilen. Yani Molla vardı daha önce. Sanırım bir önceki Ayetullah şeydi Azeri Türküydü ama ilk kez bir Cumhurbaşkanı Azeri Türkü. Hı. Babası Azeri Türkü.
Hamane'yi de Azeri Türkü değil mi? Bildiğim kadarıyla var.
Şimdiki
Türkçe bildiğini
bilir. Ayetullah evet, tabii olabilir.
Dini lider. Türkçe konuştuğunu biliyoruz.
Tamam. Yani şey tabii ona bakmak lazım. Çünkü şeydi Ahmet Necat da Türkçe konuşurdu ama o Farsiydi. Şeye gittiğinde konuştuğu Türkçe işte Tebriz'e. Ama yani bu şey babası Azeri Türk'ü, İran Azerisi tabii. Annesi de Azeri İran Kürt'ü. Dolayısıyla yani işte azınlık etnik sizesinden birinin Cumhurbaşkanı olması da önemli bence.
O enteresan. Evet. Bir de şey yani bu şey kanattan daha yumuşak olan.
Bir saati buluyoruz.
Bir açıklaması var çünkü şey der orada. Yani tabii onları kontrol etmek lazım. Yani ne kadar doğru. İşte kadınların zorla başının kapatılması
evet.
diye bir açıklaması var. Yani İran İslam Cumhuriyeti için çok radikal bir açıklama o. Evet. İsterseniz yavaş yavaş toparlayalım. Aslında şey de vardı işte sinemadan Lentimos'un son filmini de söylemek istiyorum.
Daha Avrupa şampiyonası vardı. Neyse isterseniz toparlayalım bunu.
Haftaya yapalım bir tane
evet,
daha.
Yani sinemayla futbolda haftaya
kalsın. Bir ikinci kalsın. Böyle oluyor.
Evet.
Bu minvalde konuları bağlayıp kapatıyoruz o zaman.
Evet. Buradan İbrahim Alkan'a da selam yollayalım. O da
uzun program
istedi. Yani neden kesersiniz 30-35 dakikada diye.
Uzun bir program oldu.
Yani kulak veriyoruz dinleyicilerimize.
Evet, geri bildirimleri dikkate alıyoruz.
Onun için bildirin.
Görüşmek dileğiyle.
Hoşçakalın.
Tschüss. The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open. Diverse. Free.